Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 75. bölümüne hoş geldiniz. Sesim bu kadar enerjik çıkıyor mu aslında saat? Gerçi çok da erken değil ya, sabah 8'e doğru geliyor. Size bu yeni bölümü hazırlamak için 6'da uyandım. Şimdi ancak kayda girebildim ve şaşırdım zaten 8 olmasına, çünkü dışarısı bayağı karanlık. Canım ülkem sağ olsun ya, sabah 8'de gerçekten sanki 4 falanmış gibi böyle bir karanlık var etrafta. Şu ana kadarki girişimi beğenmedim bu arada. Sizin için yeterince eğlendirici olmadığını düşündüm ama silmemeye karar verdim. Çünkü dün terapide insanları sürekli bu eğlendirmek yönünde duyduğum kaygıdan konuştuk. Böyle bir cümleyi, bir kalıbı bile ikinci kez tekrar edecek olasam hemen karşımdaki insan sıkıldı. Çünkü bunu daha önceden de ona sunmuştum diye düşünüyordum. Sonra terapistim genel olarak şöyle bir meseleden bahsetti. Aslında tekrar tekrar söylediğimiz bazı şeylerin bizim için ne kadar önemli olduğunu karşı tarafa söylediğini ve karşı tarafta bizi seviyorsa aslında sıkılmak yerine "Aa, demek ki bu onun için çok önemli. Bir daha anlatmak istiyor bu hikayeyi ya da bu şakayı bir daha yapmak istiyor" diye düşüneceğini anlattı. Ve bu çok hoşuma gitti açıkçası, çünkü bende olmayan bilgiler bunlar. Sonra bu tekrarların öneminden konuşurken bir rüyamdan bahsetmiştim terapinin girişinde. Rüyamda, hatta bu podcast'ta her şey açık, bunu da söyleyeyim. Rüyamda bir teyzemin kızı olan kuzenime bir ev alındığını görüyordum. Ve bana hiçbir şey alınmamış. Gerçek hayatta da alınmadı zaten. ve ondan sonra ona alınan o ev için ne kadar emek verildiğini, ailesinin ne kadar uğraştığını, gelecekte hani onun bir evi olsun ki gelecekten endişe duymasın diye ne kadar böyle ters taklalar attığını görüyordum ve imreniyordum. Sonra işte terapistim bu evin aslında şunu sembolize ettiğini söyledi. Çocukken mesela bir kez sadece "seni seviyorum" duymak yeterli olmuyor. Annen sana bir daha "seni seviyorum" derse "aa, çok sıkıldım, niye tekrar diyorsun" demiyoruz. Tekrar tekrar verilen sevgi, tekrar tekrar verilen güven duygusu aslında böyle bizdeki o duygunun kalıcı olmasını sağlıyor. Yani hiç kimse hiçbir zaman sevgilisine "ya of, sürekli beni sevdiğini söylüyorsun" diye kolay kolay şikayet etmez. Eğer şikayet ediyorsa o ilişkiden gidesi vardır, orası ayrı bir mesele. Ama aslında böyle süreklilik duygusuyla bir şeylerin kalıcı olmasını sağlıyoruz. O yüzden bazı şeyleri bir daha duymak güzel. O yüzden sıkıcı bir giriş yaptıysam da yani şunu düşünmeye çalışıyorum. Beni zaten ilgiyle dinliyorsanız o kadar da kolay sıkılmamışsınızdır. Çünkü bazen hani düşünüyorum, ne sevgililerimin ne kadar böyle hani kim bilir sıkıcı hikayeleri, başkalarına çekici gelmeyen taraflarını, ben böyle gözlerim böyle kusanına kadar açılmış, kendimden geçmiş bir şekilde "Allah'ım, bütün dünyayı sanki o yaratmış" falan gibi bir hayranlıkla dinledim. Yani o yüzden birazcık şu şey lafı vardı ya, hani bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye, cinsiyetçi bir laf ama işte hani söylenen içerik kadar en az bence söyleyenin kim olduğu ve ona neler hissettiğimiz de önem taşıyor. Neyse, girişi daha da fazla uzatmayayım. Şunu söyleyecektim. 3. senesine girdik bu podcast'ın. 75. bölümde zaten 100 sayısını çeyreklere bölersek 3 çeyreğe tekabül ediyor. Yani demek ki senede 25 podcast yapmışım. Bir senede de ortalama 50 hafta var dersek demek ki 2 haftada bir podcast yapmışım ben bu zamana kadar. Bu sene umarım arttıracağım. Böyle bir niyetim var. Size daha çok eskisi gibi daha fazla üretmek istiyorum. Çünkü bence ne kadar sık görüşürsek işte o tekrarlar ne kadar artarsa aramızdaki bağ da o kadar kuvvetleniyor. Bu podcastla birlikte ilk kez yeni kapak fotoğrafımla paylaşacağım podcastımız. Bunu dinliyorsanız çoktan görmüş olmalısınız yeni fotoğrafı. Bambaşka bir fotoğraf. İlki zaten sadece bir pembe beyindi. Podcast'ımı ilk yaptığımda bira içtiğim ve yatağın içinden hazırladığım o ilk bölümde Pinterest'ten bulduğum hazır bir görseldi. 3 sene boyunca onunla ilerledim. Ama ben bu 3 senede çok değiştim. Çok yol kat ettim. Ve o yüzden de böyle bir değişikliğe gitmek istedim. Artık o koltukta oturan güçlü Deniz'i, çünkü bu merdiven altı terapinin hikayeleri de, onu anlatan da her şey benim aslında. O yüzden kapağında niye ben yokum diye düşündüm. Hani pembe bir beyin arkasına saklanmak istemedim. Herkes beni olduğum gibi görsün istedim. Çünkü en kırılgan tarafımı anlatıyor olmam aslında bir yandan da bence ne kadar güçlü olduğumu anlatıyor size. Çünkü kolay bir şey değil gerçekten insanın kendi yaralarını göstermesi. O yüzden kapakta da güçlü bir şey olsun istedim. Belki konuşurken sesim titriyor ama sesimin titremesi aslında kendi gözümde beni herkesten daha güçlü yapıyor. O yüzden bu kapağı değiştirirken aslında özümde aynı olduğumu da hatırlatacak bir şey yapmak istedim. Hani Jennifer Lopez'in bir şarkısı vardı ya, yaşı yetenler bilir. I'm still Jenny from the block diye. Hani bu kadar diyor böyle jetlerim, yatlarım, katlarım olabilir ama ben hala o Bronx'tan gelen sizin bildiğiniz Jenny'yim diyor. Havalı Jennifer Hollywood'da gördüğünüz kadın değilim yani. Evet, oyum dışarıdan ama özünde o küçük kızım diyor. O yüzden belki ben de podcast'ımın kapağında böyle havalı bir değişime giderken size hala özünde aynı Deniz, size o hikayeleri hep anlatan, sesi bazen titreyen Deniz olduğumu hatırlatmak istedim. O yüzden de bu bölüme ilk zamanlardaki gibi bir soruyla girmek istiyorum. Ailen seni hayata nasıl hazırlar? Şimdi bu soruyu sormamın sebebi bence çünkü hepimizde şöyle bir şey var hani ister istemez böyle hayat bilgisi dersinden, işte filmlerden, kitaplardan daha böyle idealize edilmiş bir şekilde öğrendik ve şöyle düşünüyoruz. Aile dediğin insanlar böyle harika, kusursuz insanlardır ve bize en doğruyu öğretirler, en güzel şekilde öğretirler ve bizi hayata mükemmel bir şekilde hazırlarlar. Yani az buçuk zaten biliyorsunuz ki benim ailem o mükemmel reklamlarda gördüğünüz neşe içerisinde yaşayan, anne babanın birbirini böyle aşkla öptüğü, çocukların huzur içinde oynadığı ailelerden biri değil. Dolayısıyla beni hayatı da çok böyle o filmlerde, dizilerde gördüğüm ideal şekillerde hazırlamadılar. Çok fazla psikoloji kitaplarında, pedagoji rehberlerinde öğretildiği cinsten bir aile eğitimi olmadı bizde. Nasıl oldu derseniz, her zamanki gibi size bir hikayeyle bunu anlatmak isterim. Evet, başlıyorum. Tek nefeste anlatmaya çalışacağım bu hikayeyi. Bundan yıllar önce ben bu kısmını biliyorsunuz, diş hekimliğini bırakmaya karar vermiştim. Çünkü artık kafamdan çok karanlık düşünceler geçiyordu. Çok mutsuzdum. Ve tek bildiğim bir şey vardı. Artık o mesleği yapamayacağım. Yoksa hayata devam edemeyeceğim. O yüzden ben de bıraktım. Ama bırakıp da ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Nasıl para kazanacağıma, hayatta kendimi ne olarak tanımlayacağıma dair. O yüzden çok karanlık bir dönemden geçiyordum ve kalacak bir yerim, gidecek bir yerim olmadığı için babamın yanına yerleştim belirsiz bir süre için. Onunla kalmaya başladım. Bu esnada da benim kız kardeşim tıbbı yeni bitirmişti. Ve tıbbı bitirdikten sonra tabii ki hırslı bir kız olarak, çalışkan bir kız olarak, hedefleri olan bir kız olarak tıpta uzmanlık sınavı denilen sınava hazırlanmak ve bir uzmanlık yapıp uzman doktor olarak hayatına devam etmek istiyordu. Ama o dönem şöyle bir şey vardı, hala da öyledir muhtemelen. Sınava kadar olan sürede, o geçen aylarda devlet sana diyordu ki hayır, boş duramazsın. Bu arada tabii ki de devlete karşı olan zorunlu hizmetini yerine getireceksin. Ve hemen bir kura sonucu size bir şehir çıkıyordu. Ve Anadolu'nun bir şehrinde oluyor. Genelde bu Ücra bir köşesinde gidip oradaki doktor unvanını kullanarak halka hizmet etmen gerekiyor. Buna da zorunlu hizmet deniliyor. Tuğba'ya da Kastamonu çıkmıştı ve Tuğba'nın Kastamonu'ya gidip zorunlu hizmet yapması gerekiyordu. Ama Tuğba yeni tıptan mezun olduğu için ve tıp denilen okul biliyorsunuz zor bir okul. Sürekli çalışmak gereken bir okul. O yüzden Tuğba'nın ilk sınıflarda ikinci bir iş yapmaya vakti olmuştu. İşte bijuteride çalıştı, IKEA'da çalıştı falan ama sonraki ilerleyen sınıflarda dersleri ağırlaştıkça ek iş yapamamaya başladı. Dolayısıyla kenarda hiçbir parası yoktu. Ama Tuğba'nın Kastamonu'ya gitmesi için bir paraya ihtiyacı vardı, bir otobüs parasına. Sonrasında zaten devletten maaş alacağı için ve lojman verildiği için devlet tarafından paraya ihtiyacı olmayacaktı. Ve Tuğba o parayı biz bir gün arabada giderken babam, ben, Tuğba ve erkek kardeşim Burak babamdan istedi. Ve babam da Tuğba'ya gıcık olduğu için, çünkü Tuğba biraz şeydir böyle. Gerçekten de çok omurgalı bir insandır ve hiçbir şekilde yavşak denilen şey neyse Tuğba tam tersidir. Kesinlikle ve kesinlikle kimseye böyle boynunu büküp de ihtiyacı olan şey için böyle yalvarmaz. Ve o yüzden de babamla araları gergin olduğu için de hiçbir şekilde babama böyle sırf para almak için şey yapmıyordu. İyi davranmıyordu. Gayet içinden gelen asi ruhuyla hakkını savunarak, ona olan kırgınlıklarını belli ederek konuşuyordu. Ama babam istiyordu ki, bence çoğu babada var bu, hatta çoğu ebeveynde var. Ona ne denir, böyle biat etsin mi denir? Yanlış söylediysem özür dilerim. Böyle ona hani tabii ki babacığım haklısınız babacığım falan filan desin istiyordu. Ama Tuğba demedi. Öyle olunca babam da Tuğba ondan böyle o dik başlı duruşuyla hem böyle laflarını sokup sokup hem de benim Kastamonu'ya gitmek için bana para lazım deyince, babam da böyle benim param yok dedi. Tuğba nasıl yok dedi, hani sen doktorsun çalışıyorsun yani imkan var mı, yani kaç tane evi var barkı var, yok dedi benim param yok. Bir şeyler söyledi işte, yok öyleymiş de böyleymiş de şuraya şunu vermesi lazımmış falan. Ve ön koltukta oturuyordu babam, hiç unutmuyorum, ben arka koltuktayım Tuğba'yla. Burak da sanırım direksiyonda. Babam ceketinin pardon pantolonun cebini çıkardı böyle. Astarını çekti ve gösterdi. Bak dedi, hiç param yok. Sanki 2000'li yıllarda biz hala hepimiz bütün paramızı nakit olarak çekip bankadan cebimize taşıyormuşuz gibi. Neyse, ve orada Tuğba çok üzüldü. Babamdan para yok cevabı gelince ve ağlamaya başladı. Ve Tuğba ağlamaya başlayınca, Tuğba zaten böyle Türkan Şoray gibidir. Uzun uzun kirpikleri ve gerçekten Ceylan gibi gözleri vardır. Ağlayınca böyle hiç kıyamazsınız. Mesela beni ağlarken görürseniz çok çirkin ağlayan bir tipim. Belki biraz daha böyle komik görünebilirim size ama Tuğba'yı görünce işte insanda müthiş bir böyle ya çok kırılgan bir insan olduğu düşüncesi uyanıyor ve onu korumak istiyorsunuz. Ben de o yüzden Tuğba'ya dedim ki, Tuğba sen ağlama, ben bu işi çözeceğim. Açıkçası nasıl çözeceğime dair hiçbir fikrim yoktu o anda. Ama tek bildiğim şey Tuğba'nın Kastamonu'ya gitmesi gerektiği, yani ve yeni uzmanlık hani sınavına hazırlanmaya başlayacak zorunlu görevi çıkmış yeni mezun bir tıp hekimi olarak bir kere kardeşim olmasından da öte o kadarcık otobüs parasını, yani her kuruşunu sonuna kadar hak ettiğini biliyordum. Yani yeni mezun bir tıp öğrencisi, pırıl pırıl bir öğrenciye nasıl bir insan para vermez ki? İstediği şey de hani lüks ihtiyaçlar falan bile değil. Kastamonu'ya gidecek otobüs parası. Bu kadar. Bu kadar. O yüzden dedim ki ben sana bu parayı bulacağım. Nasıl bulacağıma dair hiçbir fikrim yoktu ama düşünmeye başladım. Tuğba evine gitti. Bomba küsüp Burak da kendi evine gitti ve ben babamla kalmaya devam ettim. Ama düşünmeye başladım bu parayı nasıl alacağımı. Çünkü biliyorum ki babamda para var. Babamla kaldığım sürede fark ettim ki babam televizyonun karşısında sürekli bir şeyler izliyor ve televizyon karşısında bir şeyler izlerken yemek yemeyi de çok seviyor. Ben de o zamanlar böyle bir rejim yapıyordum ve çoğu zaman olduğu gibi yine rejim yapıyordum. Ve rejime yağsız dondurulmuş yoğurdun, işte böyle frozen yogurt diye geçiyor. İngilizce'de Amerikan kültürüne çok yaygın böyle yoğurdu dondurma gibi aromalarla birlikte böyle donduruyorlar. Onu yapmayı çok seviyordum ve o yüzden de bir tane eve dondurma makinesi almıştım. Dondurma makinesi deyince sanayi tipi zannetmeyin de böyle bir markanın böyle ev tipi bir şey vardı aslında. Dondurulmuş bir haznesi var, buzlukta tutuyorsunuz. İçinde sadece çeviren bir parçası var böyle dönen. O yüzden böyle yoğurdu içine döktüğünüzde, süzme yoğurdu özellikle dökerseniz çevire çevire dondurduğu için böyle kalıp gibi donmasını engelliyordu ve böyle dondurma gibi kıvama getiriyordu. Baya güzel bir aletti bu arada. Ne oldu acaba? Sanırım son gittiğim reklam ajansını unuttum. Neyse. Onunla böyle farklı farklı içine aromalar da koyarak böyle dondurulmuş yoğurt yapıyordum. Ve o akşam Galatasaray'ın bir maçı vardı ve benim babam koyu bir Galatasaraylı. Yine koltuğuna geçmiş, salonda maçı izliyordu. Ben de yine farklı bir dondurulmuş yoğurt yapmaya karar verdim. Ama bu sefer dondurulmuş yoğurdun içine işte çilek, karamel, muz gibi aromaların yanı sıra bir tane de ilaç attım ezip. Ve ondan sonra bu muhteşem aromalı dondurulmuş yoğurdu babama götürdüm. Baba dedim, bak böyle yeni bir aroma denedim. Maç izlerken sen de yemek ister misin? Aa getir dedi. Yiyeyim. Ve ondan sonra babam dondurulmuş yoğurdu yedi. Ve yoğurdu yedikten sonra yavaş yavaş uykusu gelmeye başladı. Ve bir süre sonra da böyle Allah Allah ya dedi, kafam benim sürekli önüme düşüyor. Ben dedi neden bu kadar heyecanlı maç izleyemiyorum? Allah Allah baba ya dedim, hakikaten niye öyle oldu? Sen çok severdin Galatasaray'ı, çok yani koyu bir fanatiysin sen bu takımın. Ama babamın gitgide kafası daha da çok önüne düşmeye başladı. Daha da çok önüne düşmeye başladı. Derken dedim ki baba istersen gel seni yatıralım, bu iş böyle olmayacak. Babamın koluna girdim ve babamı yatak odasına götürdüm. Ve babam yatağında uyumaya başladı. Ve babamın kapısının önünde durup sesleri dinlemeye başladım. Bir yerden sonra artık kesintili horlaması kesintisiz bir soluk alıp vermeye dönüşünce anladım ki babam derin uykuya geçti. Tamam dedim, operasyon başlasın. Bütün evin içerisinde babamın cüzdanını aramaya başladım. Çünkü aklımda olan şey belliydi. Babamın bütün kredi kartlarının şifresi aynıdır ve hepsini ezbere biliyorum. Bu da size bir ders olsun. Kredi kartı şifrelerinizi gerçekten de belirtilen talimatlarda da söylendiği gibi çok basit formüllerden seçmeyin. Yani doğum tarihiniz ya da tuttuğunuz takımın kuruluş tarihi falan gibi rakamları belirlemeyin şifreniz olarak. Çünkü başka insanlar tarafından başka emirler için kullanılabilir. Ve cüzdanı aramaya başladım. Her yere ama her yere aradım evin içerisinde gerçekten. Önce girişteki çantaya baktım, paltosunun ceplerine baktım, salondaki çekmecelerin hepsini araştırdım. Acaba banyoya mı getirdi dedim, oraya baktım, çalışma odasını araştırdım. Ama hiçbirini bulamayınca en sonunda anladım ki o cüzdan yatak odasında. Yatak odasına girdim babamın, korka korka kapıyı açtım. Kilidi böyle çıkırdatmamaya çalışarak içeri girdim. Ve ışığı açmamam gerekiyordu uyanmaması için. Karanlıkta pantolonun cebinde cüzdanı aradım ama bulamadım. Şifon yerinin çekmecelerine baktım, orada da bulamadım. Ondan sonra acaba gardırobun içinde mi diye düşündüm ve gardırobu açtım. Ve gardırobu açmamla birlikte Deniz diye bir ses geldi. Babam uyandı. Sen ne yapıyorsun dedi. Ben de hemen gardırobun en tepesine böyle katlı kat battaniyeler var. Çünkü bizim ailemizin battaniyeleri meşhurdur, Zülgeroğlu battaniyeleri. Ben de hemen onlardan bir tanesini aldım. Böyle indiriyormuş gibi yaptım. Battaniye alıyorum dedim. Ya dedi sen Ağustos ayında ne battaniyesi? Baba dedim işte biliyorsun dedim benim gelecek kaygıları dedim çok fena dedim bana yine bastı. Anksiyete basınca bana dedim titreme geldi. O yüzden dedim ben battaniye derken zaten babam yine uyuyakalmıştı. Ben de battaniyeyi yerine bıraktım ve gardırobun içindeki aramamı devam ettirdim. Bütün gömlek ceplerine, pantolon ceplerine baktım ve cüzdanı hala bulamadım. Sonra işte böyle panik zamanlarında insan fark edemiyor. Ve ÖSS sınavında, üniversite sınavında dedikleri gibi aslında ilk işaretlediğin şık doğru şık. Pantolonun cebindeymiş ve pantolonun cebi de çoğu babanın olduğu gibi pantolon kapının arkasında asılıymış. Ama ben o panikle o kadar hızlı bakmışım ki bulamamışım pantolonun cebinde cüzdanı. Ve tekrar baktığımda bütün odayı bitirdikten sonra orada olduğunu fark ettim cüzdanın. Ve cüzdanı aldım. Ve cüzdanı alıp yine sessizce kapıyı kapatıp dışarı çıktım. Ve bu sırada çağırmış olduğum taksi Yaklaşık bir saattir beni bekliyordu ve aşağıya indiğimde artık adam böyle neredesiniz? Hani çok önemli bir işim var demiştiniz falan dedi. Adama tabii ki çok önemli işimin babamı soymak olduğunu söyleyememiştim. Çok acil bir işim var lütfen bekleyin demiştim. Adam da ne olduğunu bilmiyor ama çok acil dediğim için herhalde yatalak hastası falan var onu getirecek diye düşündüğü için beklemiş ve beklerken delirmiş. Neyse bindim ve en yakın ATM'ye gittim. Bankanın bağlı olduğu ATM'ye. Ve ondan sonra içeri girdim. İçeri girdikten sonra kartın bağlı olduğu hesaptan girdim. Ve tam kız kardeşime yatacak kadar parayı çektim. Ve ondan sonra çektiğim gibi de koşa koşa taksiye geri binip eve döndüm. Taksici biraz garip bir şeyler olduğunu anladı ama artık beklerken taksimetre bayağı güzel yazdığı için sesini çıkarmadı. Ondan sonra eve geri geldim ve geri geldiğimde babam uyanmış olduğu için ve bu olayı fark edeceğini bildiğim için cüzdandan kurtuldum. Ve ondan sonra büyük bir stres içerisinde uyudum. Ve ertesi gün uyandığımda babam işe gitmişti. İşe gitmişti ama ben gerçekten başıma bir şeyler geleceğini biliyordum. O yüzden nefesimi bile sayarak aldım böyle o gün boyunca. Ne olacak, ne olacak, ne olacak, ne olacak? Bu iş benim başıma nasıl patlayacak diyerek. Ve babam öğle arasında eve geldi. Hep öğle arasında eve gelirdi ve eve geldiğinde dedi ki benim cüzdanım yok. Çalınmış ve üzerine de benim banka hesabımdan para çekilmiş. Ben banka hesabımdan para çekildiğini anlamayacağını düşünmüştüm. Çünkü çok küçük bir mevla çekmiştim. Ama sonra babam konuşmaya devam etti ve dedi ki çeken kişi dedi vadeli hesaptan para çektiği için Allah'tan dedi. Bana uyarı geldi vadeli hesabınız bozuldu diye. O yüzden dedi ben dedi hemen şimdi dedi bankayı aradım inceleme başlattım. Hangi ATM'den kim çekmiş bütün görüntüler bana gelecek dedi. Ve bu konuşmayla birlikte benim başımdan aşağı kaynar sular indi. Çünkü çok yakın zamanda kamera kayıtlarında benim kabak gibi o parayı çekerken görüntüleneceğim belliydi. Baba ya dedim. Ya dedim o kadar küçük meblağ kim neden çeksin senin banka hesabından öyle hırsız mı olur dedim. Hırsız olsa dedim gider şöyle kallavi bütün hesabı boşaltır dedim yani bu kadar peşine kanıtla bırakacaksa. Yok yok dedi işte ne olacağı belli olmaz dedi. Allah bilir dedi neden çekti dedi. Belki dedi birkaç sıfır eksik yazdı o panikle dedi. O yüzden beceremedi. Ben dedi bu işin peşini bırakmam. Polis dedi çok yakın zamanda dedi sonuçlarla geri gelecek. Öyle olunca ben de renk vermemeye çalıştım. Haklısın baba dedim. Bu işin sakın peşini bırakma. Lütfen o sonuçların peşine düş. Hırsız kimse ortaya çıksın. Yani mahkemede de bunun peşine düşülsün. Hak hukuk yerini bulsun. Adalet sonuçta var bu ülkede. İronik bir şekilde. Ve ondan sonra babam tekrar işe döndü. Babam işe döndüğünde ben de anladım ki benim suyum ısındı bu evde. O yüzden gittim valizimi topladım. Tabii bütün eşyalarımı toplarsam da iş ortaya çıkacağı için. Sadece çok gerekli olan eşyalarımı çantama koydum. Ve ondan sonra akşam babam eve geldiğinde dedim ki baba ben bir arkadaşıma kalmaya gideceğim birkaç gün. Babam da şaşırdı. Allah Allah neden dedi. Ya dedim işte çok sıkıldım daraldım. Zaten gelecekte ne yapacağım belli değil işte yani. O yüzden biraz gideyim de kafam dağılsın. Ondan sonra babam böyle pek anlam veremedi ama tamam dedi. Ve ondan sonra arkadaşım dedim beni almaya gelecek. Seni dedim hiç bırakmana gerek yok. Aa dedi ben bırakırdım. Niye öyle bir şey yaptın ki? Yok yok dedim ya o beni almaya gelecek. Yani zaten biliyorsun arabası falan da var. Hiç zorluk olmaz. Sonra arkadaşım geldiğinde valizimi tabii ki babama göstere göstere çıkarmayacağım için ona dedim ki sen bekle. Babam yokken ben asansörün içine valizimi saklamıştım. Ben evden tek başıma çıkacağım. Sonra ara katta bekleyen valizimi alıp asansöre koyup onunla birlikte çıkacağım. Ondan sonra gerçekten de evden elimde hiçbir şey olmadan çıktım. Ve apartmanın içine sakladığım valize kadar merdivenlerden aşağı indim. Ondan sonra da o valizi alıp asansörün içine koyup apartmandan valizle çıkış yaptım. Ama babam apartmandan valizle çıkış yaptığımı pencereden görmüş. Ve gelip bir anda sen ne yapıyorsun dedi. Ve ondan sonra baba dedim, başka bir şey de diyemedim. O valizin içinde ne var göster dedi. Ve ondan sonra valizin içini açtım. Neden diye soramadım o panikle ben de. Kuzu kuzu valizin fermuarını çektim ve bütün içini açıp gösterdim. Ve bütün eşyalarımı yanıma aldım, ortaya çıktı. Sen ne yapıyorsun dedi. Bu valizin amacı ne dedi. Bunun içinde neler var bana tek tek göstereceksin dedi. Ne olduğunu anlayamamasına rağmen bir şeylerin garip olduğunu anlamaya başlamıştı. O yüzden sitenin ortasında valizi açıp tek tek içinde olan her şeyi babama göstermek zorunda kaldım. Ve ondan sonra babam garip bir panik duygusuyla bazı eşyaların kendisine ait olduğunu ileri sürerek eşyaların bir kısmını da geri aldı. Ve ondan sonra bana sen ne yapıyorsun burada bir şeyler var diye bağırmaya başladı. Ve ne olduğunu bilmemesine rağmen bir şeyleri anlamaya başladığını hissettiğim için ben de daha da panikledim ve valizimi hırsla kapatıp ben gidiyorum dedim ve gittim. Gittim ve ondan sonra olacak olanları beklemeye başladım. Arkadaşım beni aslında onda kalmayacaktım. Annemin evine bıraktı. Ve annemin evinde annem de olan hiçbir şey bilmiyordu. Ondan da bu hikayeyi saklayarak gerginlik içerisinde birkaç gün oturdum. Ve birkaç günün sonunda korktuğum şey oldu. Telefon çaldı ve beni emniyetten arıyorlardı. İsmini vermek istemediğim semtin emniyetine beni çağırdılar. Ve dediler ki babanız sizden şikayetçi. Emniyete gelip ifade vermeniz gerekiyor. Babanızı soymuşsunuz. Ve ondan sonra gerçekten 3,5 atarak, yani 3,5 atmak deyiminin ne olduğunu ben o gün anladım. Böyle poponuzda nabzınız tık tık tık tık atıyor. O atan şey nabız. Kan basıncınız o kadar yükseliyor ki panikten. Ben o 3,5 atarak emniyete gittim ve düşündüm ki bundan sonrası ters kelepçe, dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan içeri alınacağım. Ama bana oturttular ve polis memuru beyefendi açıklama yaptı. Dedi ki babanız buraya geldi işte soyulduğunu söyledi. Babam bu arada bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra ben onun odasını kaldığım odada evinde, onun evinde yani kaldığım odada boy aynası yoktu. O yüzden kısa bir aynayı boy aynasına çevirmek için, yükseltmek için bir tane onun evinde para kasası vardı. Sürükleyerek odama onu götürmüştüm. Onu boy aynasına çevirmek için. Babam böyle soyulduğuna inandığı için, hesabından Tuğba'nın ihtiyacı olan o parayı aldığım için, onu kayıtlarda gördüğü için. onu soyan çok fazla insan vardı babamı. İsim vermeyeceğim burada zan altında kalmamak için ama onların suçlarını da benden bilmiş. O para kasasını oraya götürdüğüm için para kasasından da bir şeyler çaldığımı düşünmüş. Evinde eksen altınları, işte yok olan alkol şişelerini, cartı curtu hepsini benden bilmiş. Hepsi için bana toplu bir şikayet dosyası hazırlamış. Beni o yüzden emniyete çağırmışlar. Ama polis memuru dedi ki, teknik olarak dedi zaten yasa karşısında aile içinde hırsızlık diye bir şey yok. Biz nereden bilelim babanızın kendi şifresini verip de sizi ATM'ye yollamadığını. Bunu anlatmaya çalıştık ama bizi asla dinlemedi. Dedik bizim başımızdan aşkın işimiz yani burada bir sürü uğraştığımız gerçek silahlı suç var, işte narkotik suçlar var. Yani gerçekten hani bu zaten yasada yeri olmayan bir şey için bir dosya açıp kaybedecek vaktimiz yok dedi komiser bey ama dinletemedik. İlla da davamı açacağım, şikayetimi yapacağım dedi. O yüzden biz de sizi usulen çağırdık dedi. Siz de dedi o yüzden usulen bir beyanda bulunursanız dedi. Ve o alanda keyfim yerine geldi. Ben de yaptığım her şeyi dürüstçe söyledim. Bunun zaten yasa nezdinde bir suç olduğunu artık öğrenmiş olmanın rahatlığıyla Orta Doğu'ya şükürler olsun. Adalet bazen burada da demek ki olabiliyormuş. Ne güzel. Ve ondan sonra tekrar evime döndüm. Ve bu hikayeyi hiçbir zaman hiç kimseye anlatmadım. Ta ki bugüne kadar. Ve o parayı aldım. Tuğba'ya verdim. Tuğba Kastamonu'ya gitti. Gerçekten de zorunlu hizmetini tamamladı. Zaten sonrasında o devletin ona verdiği lojmanda kaldı ve kendi maaşıyla orada bütün harcamalarını yaptı. Sonra tıpta uzmanlık sınavına girdi. Derece yaptı. Cerrahpaşa plastik cerrahi kazandı. Tuğba bugün bir plastik cerrah. Çok başarılı bir doktor. Ve diyeceğim o ki eğer ilk baştaki sorumuza dönersek ailen seni hayata nasıl hazırlar? Evet, ailemiz her zaman bizi kitaplarda okuduğumuz gibi mükemmel bir şekilde hazırlamıyor. Ama zaten Alain de Botton da diyor ki, benim o çok sevdiğim, sık sık bahsettiğim felsefeci, mükemmel bir anne babanızın olması ileriki hayatında çocuğun psikoza girmesine sebep olur. Ve aslında anne baba çocuğu böyle küçük küçük hayal kırıklıklarına uğratarak gerçek hayata hazırlar. Bazen o kadar da küçük olmayabiliyor bu hayal kırıkları. O yüzden ben de canım ailem sayesinde bu hikayede dinlediğiniz gibi bazen beklediğimden çok daha büyük hayal kırıklıklarına uğradım belki. Öz babanızın size şikayette bulunması ve emniyette dosya açtırması ve bütün bunların sebebinin aslında onun kendi kızını korumamış olması yüzünden sizin kendi kardeşinizi korumaya çalışmış olmanız olsa da olsun. Ben de canım ailem sayesinde çok şey öğrendim. Mesela otorite figürlerinin yeri geldiğinde kendi çıkarları için yalan söyleyebileceğini, benim cebimde hiç para yok diyebileceğini, onlara inanıp manipüle olmamak gerektiğini ve el alem ne der diye endişe ederek dizini kırıp oturmanın seni uysal bir kaybeden yapacağını, ama kafana koyduğunu elde etmek istiyorsan eğer, oyunu ezber öğrendiğin kurallarıyla oynamayı bırakıp kendi oyununu kurmanın sana hayatta kazandıracağını öğrendim. Yani benim ailem canım prensesim deyip her istediğimi vererek değil, ağlasak da istediklerimizi yapmayarak bence bizi gerçek hayata hazırladı. Ben bunun kesinlikle öyle ideal bir yöntem olduğunu falan iddia etmiyorum ama ağlamak yerine bir komando kampında hayata hazırlanmış olmanın iyi yanlarını görmek istiyorum. Onlara odaklanmak istiyorum. Öz anne babana bile güvenemeyeceğini öğrendiğinde ne oluyor? Sevgililerinin ve hatta dost dediğin insanların bile en nihayetinde sadece birer insan olduğunu ve her insan gibi en nihayetinde kendilerini düşüneceklerini biliyorsun. O yüzden böyle sağdan soldan gelebilecek ani kroşelerin ihtimalini hep aklının bir köşesinde tutuyorsun. Bu da nereden çıktı ya falan diye ağlamıyorsun. Yani ağlasan da ağlama sürenini minimuma indiriyorsun ve demek sen de Brutus deyip hemen hızlı bir şekilde kendi manevranı planlıyorsun. Paranın sana kolay kolay verilmeyeceğini, ekmeğin aslanın ağzında olduğunu çok erken yaşta anlıyorsun. Bu yüzden iş yerinde oturup patronunun böyle seni çok takdir eden bir konuşmayla maaşını ikiye katlayacağı falan gibi hayaller kuran böyle romantik tiplerden olmuyorsun. Zammını söke söke kendini alıyorsun. Hatta zamanı gelince maaşla çalışmayı da bırakıyorsun. Parayı sana veren başka bir el olduğu sürece o elin kendi para dağlarından kıyıp da sana bir avuç dahi vermeyeceğini bildiğin için ve seni sevmeden yanında duran herkesin senden bir çıkarı vardır. Senden istediklerini almak için seni ayakta uyuturlar gerekirse. Bunu biliyorsun. O yüzden hayatta tüm bağlarını sevgiyle kurman gerektiğini kendin yaşayarak öğreniyorsun. Yani belki köpeklerin bile ödül mamasıyla eğitildiği bir dönemde çok fazla şeyden mahrum bırakılarak, cezalandırılarak, gerçek bir komando kampında tamamladım eğitimimi. Ama bu eğitimin bana hiçbir şey katmadı mı? Çok şey kattı. Öğrendim ki gerçekten çok büyük oyunlar dönüyor bu hayatta. Ve eğer oyunu kazanmak istiyorsanız siz de oyunun bir parçası olmalısınız. Ağlamak yerine. Diyorum ve bu bölümünde yavaş yavaş sonuna geliyorum. Her zamanki gibi bölüme uygun bir şarkı seçmeye çalıştım sizin için. Güle güle derken sizi de o şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Olamam dedim içlerinde duramam dedim dışlarında kal. kaçamam dedim, kaçmam kaçamam dedim. Ne Clark Kent'im ne Süpermen'im. Organize işler bunlar, başımıza işler bunlar.